Ayrım 4.
Nitekim Profesör İnalcık da bu incelemesinde tereke defterlerinden birinde adına rastladığı Bursa'daki Karaca Bey Hanı'na 4 cariyesiyle birlikte inen Ankaralı İskender adında bir tüccarın gene bu tereke defterlerinden öğrendiğine göre memleketinde bir Hristiyan karısı ile Ayvatı ve Satılmış adında 2 oğlu ve Marta adında bir kızının olduğunu belirttikten sonra bu devirde Ankara'da Türk adları taşıyan Ermeniler vardır. İskender'in de bunlardan birisi olması muhtemeldir diye yazmaktadır. Gene Profesör Nikolay Todorov'un verdiği bilgilere göre Osmanlı sınırları içindeki Bulgaristan'ın İslimye, Silivan bölgesinde de abacılık çok gelişmiştir. İmparatorluğun dört bir yöresinde olduğu gibi yabancı ülkelerden de tüccarlar gelip buradan aba satın almaktadırlar. Hatta Osmanlı hükümeti Yeniçeri Ocağı'nı dağıtıp yerine yeni bir düzenli ordu kurmaya karar verince 1828 yılında İslimye'ye İstanbul'dan bir temsilci göndererek kurulacak ordu için 10.000 adet asker elbisesi siparişi vermiştir. İYÜ İktisat Fakültesi Mecmuası C27-S7 Ekim 1967 Mart 1968. Kuşkusuz imparatorluğun Asyalı uyruğunda bazı kişilerde kendi üretim ilişkilerinin gereksindirdiği örneğin nalbantlık, semercilik, eğercilik, keçecilik, demircilik ve benzer gibi bir takım zanaatlerle uğraşmaktadırlar mutlaka. Ancak dış pazarlara yönelik üretim organizasyonlarının ve ticaretin tamamının imparatorluğun ilk günlerinden beri Hristiyan uyruğunun kontrolünde olduğu da sanırız kuşkusuzdur. Fakat bu olgulara bakarak Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomisi bu tür üretimlerden ve ticaretten sağlanan gelirlere dayalı bir devlet olduğunu söyleyebilmekte kesinlikle olanaksız olsa gerektir galiba. Ne ki nüfusun neredeyse tamamına yakın bir kısmının kırsal kesimde yaşamasına ve tarımla ya da hayvancılıkla uğraşmasına bakarak Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomisi tarıma veya hayvancılığa dayalı bir devlet olduğunu söyleyebilmenin de olanağı ne ölçüde vardır acaba öte yandan? Ayrıca İkta sistemiyle kıskançlıkla korunarak yüzyıllardır sürdürülen Osmanlı toplumunun içinde bulunduğu başat üretim ve özellikle de mülkiyet ilişkilerinin durumu imparatorluğun ekonomisi tarıma veya hayvancılığa dayalı bir devlet haline dönüşmesine izin verecek nitelikte midir acaba gerçekten? İlginçtir zaten Osmanlı aydınları da sanki bütün tarih boyunca ülkede patlak veren olayları bir takım toplumsal ve ekonomik çözümlemelerden kaynaklanmış sorunlar olarak değil, salt asayiş ile ilgili olgularmış gibi değerlendirdiklerinden gördüğümüz kadarıyla çözümü de hep orduda ve ordu eliyle aramışlardır hemen. Ne garip, bugün de herhangi bir toplumsal veya ekonomik sorunla karşılaşır karşılaşmaz aklımıza hemen ordu gelmektedir hala. Acaba niçin? Niçin ordu? Osmanlı ve ordusu. Uyruğunun yarısı Roma imparatorluklarından devralmış bile olsa, Osmanlı İmparatorluğu da bizce hiç kuşku yok ki tipik bir Asyalı İslam imparatorluğudur sonuçta. Dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun zenginliğini de bütün Asyalı imparatorluklar gibi daha ilk günden itibaren fetihlerden sağlanan ganimetler oluşturmuştur. Devletin ana gelir kaynağı fetihlerdir. Bilindiği gibi fethedilen yerler önce yağma edilmekte, sonra da her yıl belirli miktarda bir vergi ödemeye zorunlu kılınmaktadır. Bu vergiyi ödemeyenler de derhal cezalandırılmaktadır. Bu nedenle gerek yeni yerler fethedebilmek, gerekse salınan vergilerini ödemeyenleri derhal cezalandırabilmek için her zaman güçlü ordulara sahip olmak zorundadırlar imparatorluklar. Kısacası imparatorluklar için devlette bir anlamda ordu demektir zaten. Ordu ile devlet özdeştir yani. Gene bilindiği gibi Osmanlı ordusu da başlarda aşiret reislerinin komutasındaki aileler ve aşiretler olarak örgütlenmiş Türkmen savaşçılarından oluşmaktadır. Hepsi de atlıdır. Sınır bölgelerindeki Hristiyan topraklarını fetihle görevlendirilen bu askerler de yağma ve ganimetle ödüllendirilmektedirler. Profesör Stanford Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, E-Yayınları, İstanbul 1982, S50. Yani ayrı bir ücret ödenmemektedir bu askerlere. 13. yüzyıl sonlarında Bizans sınırlarına bir uç beyliği olarak yerleştirilen Osmanlılar da bu Türkmen atlıları ile yaptıkları işbirliği sayesinde tekfurları yenip yeni yerler fethederek hızla büyümüş ve daha 14. yüzyıl ortalarında bir devlet halini almışlardır. Ama ne var ki bu Türkmen savaşçıları komutandan çok kendi aşiret beylerine bağlı oldukları için orduda bir komuta birliği ve disiplin kurulamamaktadır. Nitekim Hoca Saadettin Efendi'nin Tac-ül Tevarih adlı kitabında anlattığına göre Sultan 1. Murat da ganimet bölüşümünde kendilerinin de bir pay alabilmesi için Karamanoğlu Bey'in Haçlılara karşı Osmanlı ordusuyla birlikte savaşmak üzere ordu deyi utanmayıp derluyup gönderdiği kaltak ayurlu, kayış üzengili, kılıçları bağı ipten yani atlarına kuskun kayışı bile olmayan kaltak denilen tahtadan yörük eğerleri vurulmuş, ayaklarını soktukları üzengileri bile demirden değil, kayıştan yapılmış, kılıçları da bellerine iple bağlı bu bir nice kılıksız, kıyafetsiz, zavallı Türkmen savaşçılarına bakarak yanındaki komutanlara askerimizin bir maskarası yok idi, soylu cömertliğiyle ol hizmeti de Karamanoğlu görmüş demiştir alaylı alaylı gülümseyerek. Ola ki bu olayın etkisiyle de devletin bir an önce düzenli bir orduya kavuşturulması için şimdiden geri tutsak alınan her beş baştan biri devletindir alına diye bir ferman çıkararak tutsak Hristiyan çocuklarından yeni bir ordu kurulmasını buyurmuştur. Gerçekten de Sultan Murat Hüdavengidar'ın bu buyruğu üzerine 1360'lı veya 70'li yıllarda ilk kez seferden dönen savaşçıların her beş tutsağından biri Pencik usulüne göre asker yetiştirilmek üzere devlet adına alınmaya başlanmıştır. Aslında beşte bir anlamındaki Farsça Pencüyekin, bozuk bir söyleniş biçimi olan Pencik usulü, İslam'ın ilk günlerinden beri kullanılan ve tutsak pazarlarında satılan tutsakların değerlerinin beşte bir oranında alınan bir verginin adıdır. Kimi kaynaklarda Pencik vergisi de denilmektedir zaten. Ancak Osmanlıların 14. yüzyılın ikinci yarısında başlattıkları bu yeni uygulamada vergi akçe olarak değil tutsak olarak alınmaktadır artık. Pencik memurları daha kentin girişinde savaştan dönen gazilerin tutsaklarını birer birer kontrol etmekte ve 10-17 yaşları arasındaki orta boylu, sağlıklı, sağlam yapılı çocukları seçerek her 5 tutsaktan biri hesabıyla devlet adına alıkoymaktadır. Önce bir Müslüman ailenin yanına verilerek Türkçe öğrenmeleri ve Müslümanlaştırılmaları sağlandıktan sonra sarayda bu amaçla kurulmuş Acemi Oğlanlar Ocağı'ndan asker olarak yetiştirilen bu Hristiyan çocuklarıyla da Yeniçeri Ocağı adında yeni bir ordu kurulmuştur işte. İlginçtir bu yeni ordunun subay gereksinimi içinde gene aynı dönemde sarayda Enderun adıyla bir okul daha açılmış ve Acemi Oğlanlar Ocağı'nı başarıyla bitirenler arasından seçilenler burada yeniden eğitilip subay olarak yetiştirilmişlerdir. Kuşkusuz insanların ordularında yabancıları da ücretli savaşçılar olarak kullanmalarının tarihi çok eskilere kadar gitse gerektir. Örneğin eski Çin kaynaklarında Çin ordularında savaşmış Moğol ve Türk askerlerinden söz edilmektedir tarihçilerin belirttiklerine göre. Gene Roma ordularında çok sayıda ücretli Türk askerinin bulunduğu, hatta Büyük Hun İmparatoru Attila'nın bile Roma ordusunda ücretli general olarak görev aldığı, üstelik bu görevinden dolayı da kurumlandığı yazılmaktadır. Bizans İmparatoru 2. Poleologos, 1000 Türk atlısından oluşan özel bir birlikle Osmanlı ve öteki Türk beyliklerine karşı savaşmıştır. Sultan Çelebi Mehmed'in oğlu Şehzade Orhan, İstanbul'un fethi sırasında kardeşinin oğlu, yeğeni Fatih'e karşı başında bulunduğu ücretli Türk askerlerinden oluşan bir birlikle İstanbul'un Kumkapı-Samatya arasındaki surlarını savunmuştur. Profesör İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C1, S38, 474. Fakat Osmanlıların bu yeni ordusu, Yeniçeri Ocağı'nın benzeri bir başka ordu daha yoktur galiba tarihte. Ancak hemen şunu da belirtelim ki Osmanlı ordusu, Salt Yeniçeri Ocağı'ndan ibaret de değildir kesinlikle. Kapı kulları da denilen ocak kuşkusuz ordunun bel kemiğini oluşturmaktadır ama Profesör Mustafa Akdağ'ın yaptığı hesaplara göre sayı bakımından topu topu sadece beşte biri kadardır. Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası, Bilgi Yayınları, Ankara 1975, S226. Ordunun 1/5'ünü ise dirlik sahiplerinin eğitip donattıkları ve savaş halinde beraberlerinde getirdikleri, kendilerine verilmiş dirliklerin büyüklükleriyle oranlı sayıdaki sekbanlar ile fethedilen ülkelerin anlaşmalar gereği savaş halinde Osmanlı ordusuna katılmak üzere göndermek zorunda oldukları askerler oluşturmaktadır. Yukarıda da değinildiği gibi Osmanlılar da fethettikleri topraklar üzerinde Selçuklulardan devraldıkları İkta sistemini uygulamışlardır genelde. Bu sistemde ise fethedilen topraklar İslam hukukuna göre Arazi-i Öşriye, Arazi-i Haracciye ve Arazi-i Miriye adı altında 3 ayrı şekilde tasarruf edilmektedirler. Arazi-i Öşriyeler, elde edilecek ürünün %10'u karşılığında orayı fetheden subaya veya Müslüman aşiretlere bırakılmış, Arazi-i Haracciyelerde elde edilecek ürünün %50'sini vergi olarak ödemeleri koşuluyla savaşmadan teslim olmuş Hristiyanlara verilmiş topraklardır. Devlet hazinesine kalmış Arazi-i Miriyeler ise askerlere ve yöneticilere dirlik olarak dağıtılmaktadır. Osmanlılar da fethedilen topraklardan bazılarını fetheden aşiretlere bırakmışlardır ilk yıllarda. Ancak bu topraklardan yurtluk veya malikane diye söz edilmektedir kayıtlarda. Bu topraklarda Mehmet Zeki Pakalı'nın verdiği bilgilere göre Fatih döneminde Miri arazi haline dönüştürülerek dirlik olarak dağıtılmışlardır zaten. Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü C2-S396. Yani günümüze ulaşabilmiş belgelere bakılacak olursa Osmanlılar İkta sisteminin sadece Arazi-i Miriye maddesini uygulamışlar ve fethedilen toprakların tamamını Miri arazi sayıp dirlik olarak dağıtmışlardır sanki. Çünkü fethedilen toprakların bir bölümünü de Öşri ve Haracı arazi olarak bıraktıklarını söyleyebilmek gerçekten olanaksızdır gördüğümüz kadarıyla. Her ne kadar Mehmet Zeki Pakal'ın gene aynı kaynakta Sultan 3. Murad'ın 1590'larda çıkardığı bir fermanla ülkedeki bütün Öşri ve Haracı arazileri Miri arazi haline getirdiğini yazmakta ise de doğrusu onlar da Osmanlıların Selçuklulardan devraldıkları topraklar arasında bulunsa gerektir, bizce büyük bir olasılıkla. Kayıtlara göre fethedilen topraklar ilk yıllarda savaşta yararlılığı görülenlere has ve tımar adı altında dirlik olarak dağıtılmakta ve yıllık geliri 100 bin akçeye kadar olanlara tımar, 100 bin akçeden büyük olanlara da has denilmektedir. Sultan 1. Murat döneminde de olaki dirlik sayısını çoğaltmak amacıyla timarlar da ikiye bölünmüş, artık yıllık geliri 20 bin akçeye kadar olanlara timar, 20 bin akçeden 100 bin akçeye kadar olanlara da zeamet denilmeye başlanılmıştır. Dirlikler de görevlilere kuşkusuz yararlılıkları göz önünde tutularak rütbelerine göre dağıtılmaktadır. Örneğin hanedandan kişilere, şehzadelere hanım, sultanlara ve sadrazamlara, vezirlere, beyler beylerine, sancak beylerine, yeniçeri ağalarına filan has, sekbanbaşı, yaya beyi ve benzeri gibi üst rütbeli askerlere zeamet, sipahilere de timar verilmektedir dirlik olarak. Kendilerine dirlik verilmiş bu kişiler de o topraklardan elde edecekleri gelirlerle kendilerinin geçimlerini sağlamanın dışında o yerlerin imar ve ihyasından sorumlu oldukları gibi asıl kendilerine verilen dirliklerin büyüklüğüne göre elde edecekleri Anadolu'da her 3000, Rumeli'de de her 5000 akçelik gelir için bir asker olmak üzere önceden belirlenmiş sayıda iyi eğitilmiş ve tam donanımlı atlı ya da yaya askeri savaş halinde Osmanlı ordusuna göndermek veya beraberlerinde getirmek zorundadırlar. Bu askerlere de sekban veya segban denilmektedir kayıtlarda. Günümüze ulaşmış bilgilere bakarak Osmanlı İmparatorluğundaki timar sayısı hakkında da sağlıklı bir rakam verebilmek bugün elbette olanaksızdır. Ancak gene M. Zeki Pakalı'nın açıklamalarından öğrendiğimize göre örneğin fethedilen 300 köylü bir sancağın en az 200 köyünün ikişer üçer köy olarak 80-90 timar halinde ayrıldığı, geri kalanının has ve zeamet olarak dağıtıldığı düşünülürse ülkedeki timar sayısı da mutlaka 10 binlerin çok çok üstünde olsa gerektir. Bu nedenle on binlerce timar sahibinin her birinin beraberinde en az 2-3 segbanla sefere katılacağı, has ve zeamet sahiplerinin de gene en az 1-2 bölük asker göndereceği hesaplanırsa, Osmanlı ordusunun gerçekten de 5'te 4'ünün bu sistem aracılığıyla sağlandığı galiba kuşkusuzdur. Cephede de bu askerler ordunun sağ ve sol kanatlarını oluşturmaktalar, Yeniçeriler merkezde, Anadolu'dan gelen sekbanlar, Anadolu Beylerbeyi'nin yönetiminde ve Yeniçerilerin solunda, Rumeli'den gelen sekbanlarla öteki Hristiyan ülkelerin gönderdikleri ordularda, Rumeli Beylerbeyi'nin yönetiminde ve sağında yer alarak savaşmaktadırlar. Osmanlı'nın maaş ödediği tek kulu. Görüldüğü gibi ikta sistemi İslam hukukuna göre salt toprağın mülkiyeti veya tasarrufu ile ilgili bir ekonomik uygulama olarak değerlendirilmese gerektir bizce kesinlikle. Nitekim Osmanlılarda ta Tanzimat'a kadar bu sistemi tarımsal üretimle ilgili bir ekonomi politikası olmaktan çok, yönetimle ilgili bir personel politikası olarak uygulamışlardır zaten gördüğümüz kadarıyla. Neredeyse bütün görevlilerin ücreti akçe olarak değil dirlik olarak ödenmiştir örneğin. Oysa Osmanlılarda bilindiği gibi daha ilk yıllardan itibaren kendi adlarına para kestirmişlerdir. İkinci Sultan Orhan Gazi tahta çıkışının 3. yılında Bursa darphanesinde sikke kestirip mühürletmiştir. Bu ilk sikkeler beyaz gümüşten kestirildiğinden halk renginden dolayı bu paraya beyazca anlamına akçe demiş ve Osmanlı para biriminin adı akçe olarak kalmıştır. 3 akçe 1 dirhem ağırlığındadır. Yani 100 dirhem gümüşten 300 akçe kestirilmiştir. Akçenin kesirleri de bakırdan kestirilmektedir ve onlara Moğolca nakit anlamındaki mongür sözcüğünden esinlenilerek mangır denilmiştir. Profesör Şükrü Baban, Tanzimat ve Para, Tanzimat, S-233 İstanbul 1940. Tarihçilerin verdikleri bilgilere göre ilk yıllarda yabancı altın paralar da bir süre için kullanılmıştır. Hatta Profesör Baban bu yabancı paralardan bir miktar Venedik Düka altınının ülkede geçerli olduğunu belirtmek için Osmanlılarca özel olarak mühürlendiğini bile yazmaktadır. Zaten Fatih döneminde bu Venedik Dükaları örnek alınıp Osmanlı parası olarak altın sikke de kestirilmiştir. Bu altın sikkelere de Venedik dükasından aynen kopya edilmiş üzerindeki çiçek resmi yüzünden İtalyanca çiçek demek olan flore sözcüğünden dolayı flori veya florin denilmiştir. Ancak Osmanlı para birimi hep akçe olarak kalmıştır. Örneğin Sultan 1. Murat döneminde iki koyuna bir akçe olarak saptanmış, iki koyun ve keçilerden alınan Agnan vergisi kayıtlarda belirtildiğine göre akçenin gümüş değeri geçen süre içinde 3'te 2 oranında düşürülmüş olduğu halde 200 yıl sonra 3. Murat döneminde de gene 2 koyundan 1 akçe olarak toplanmıştır. Ücretler, bağışlar, harcamalar da hep akçe olarak hesaplanmış ve ödenmiştir bütün tarihi boyunca. Osmanlılarda ta Tanzimat'a kadar günümüzdeki anlamıyla bir bütçenin bir maliye örgütünün varlığından söz edebilmekte olanaksızdır kuşkusuz. Devletin gelirlerinin toplanmasından, harcanmasından, gelir gider defterlerinin tutulmasından, hazineden, ta ilk günden itibaren defterdar denilen kişiler sorumlu tutulmuştur. Devlet hızla büyüyüp işlemler artınca çaresiz defterdarlıkta kalabalıklaşmış ve defterdarlara Fatih döneminde artık hazine veziri veya vekili denilmeye başlanılmıştır. Ama ilginçtir, ta ilk günlerden beri gelirleri toplayan, harcamaları yapan, kulların ulufelerini ödeyen, hazineden sorumlu bu görevlilere Osmanlılar, akçe ile tek mangır, kuruş olsun bir ücret, bir maaş ödememişlerdir kesinlikle bütün tarihleri boyunca. Onlar da tıpkı sadrazamlar, vezirler, yeniçeri ağaları, beyler beyleri, sancak beyleri, filan gibi ücretlerini dirlik olarak almışlardır devletten ilk günden itibaren. Örneğin Fatih Kanunnamesinde defterdarlara da dirlik olarak yıllık geliri 600 bin akçenin üzerinde bir has verileceği yazılıdır. Kısacası devletin parasının hesabını tutan, devlet adına Para kestirip mühürleten bu kişiler de kendi ücretlerini korudukları hazineden nakit olarak değil, ola ki bir kez bile gidip görmedikleri yörelerdeki haslarını ekip biçen reayaların ürünlerinden güvendikleri adamlar, ümeynalar aracılığıyla mal, ayni olarak topladıkları aşarın içinden almaktadırlar yani. Çalıştırdıkları görevlilerin, memurların ücretlerini de bu haslardan elde ettikleri gelirlerle kendileri ödüyor olsalar gerektir. İlginçtir, Osmanlıların devlet bütçesinden akçeyle düzenli olarak ücret ödedikleri tek kuruluş da Yeniçeri Ocağı'dır gördüğümüz kadarıyla. Bilindiği gibi Yeniçeriler 3 aydan 3 aya belirli bir ulufe, gündelik üzerinden hesaplanmış, kul maaşı denilen bir ücret almaktadırlar saraydan. Profesör İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Yeniçerilerin Acemi Olanlar Ocağı'ndan gelip Yeniçeri Ocak defterine kaydedildiklerinde ilk yevmiyelerinin, ulufelerinin 2 akçe olduğunu, bu ücretin zamanla hizmetlerine ve gelişmelerine göre 8 akçeye kadar çıktığını yazmaktadır. Osmanlı Tarihi C2-S558. Yeniçerilere bu ücretin dışında da sultanların tahta çıkışlarında Culus bahşişi, ilk sefere çıkışlarında da sefer bahşişi adı altında ayrıca para verilmektedir gene. Kendilerine devlet hazinesinden düzenli ücret ödenen bu askerlerin sayısı konusunda kesin bir rakam söyleyebilmek de zor olsa gerektir kuşkusuz. Örneğin Profesör Uzunçarşılı'ya göre bu sayı 15. yüzyıl ortalarında 10-12 bini Yeniçeri, 1800-2000'i topçu, 8-10 bini de süvari olmak üzere 20-25 bin dolaylarındadır ancak. Oysa gene Profesör Uzunçarşılı'dan öğrendiğimize göre, Vakanüvisler, Osmanlı ordusunun 15. yüzyıl ortalarında İstanbul'un fethi sırasındaki sayısını 200-250 bin olarak vermektedirler. Bu durumda Profesör Akdağ'ın hesaplarına göre ordu içindeki oranın 5'te 1 olduğunu varsayarsak, kapı kullarının sayısı da 40-50 bin dolayını bulsa gerektir galiba. Nitekim kendisi de bu çalışmasının sonraki ciltlerinde Yeniçeri Ocağı'nın asker sayısının 17. yüzyıl sonlarında 70 bini bulduğunu, ocağı eski haline getirebilmek için de 1701'de çıkarılan bir fermanla bu sayının bir çırpıda 34 bine düşürüldüğünü yazmaktadır. Osmanlı Tarihi C4-B1-S8. Kapı kullarının sayısı galiba gerçekten de 40-50 bin dolaylarında olsa gerektir yani. Bunca insana 3 aydan 3 aya ödenecek parada günlük ücreti ortalama 4 akçe üzerinden hesaplasak bile 18 milyon akçeyi bulmaktadır. Bunca para içinde her 3 ayda bir 20 ton gümüş gerekmektedir. Ola ki Fatih Sultan Mehmet de bu nedenle yani gerek ulufeleri gerekse culus ve sefer bahşişlerini tam olarak ödeyebilmek için hazinede onca ton gümüşü bulamayınca çareyi Orhan Gazi'den bu yana tam 120 yıldır ayarı ve vezni hiç bozulmamış olan akçenin vezniyle oynamakta aramış ve tahta çıkar çıkmaz 100 dirhem gümüşten 300 yerine 375 akçe kestirtmiştir hemen tarihçilerin yazdıklarına göre. Çünkü Osmanlı ülkesinde tedavülde bulunan paranın miktarını hesaplamak filan şöyle dursun, hangi tarihlerde, nerelerde ve ne miktarda para kestirildiğini bile tam saptadığı kuşkulu, bütün işlevi devletin gelir gider defterlerini tutmak olan defterdarlık örgütünün yapısı düşünülürse, Fatih'in de enflasyonist bir politika izleyerek paranın değerini düşürüp halkın cebinden fetih çalışmaları için yeni kaynaklar yaratmayı amaçladığını savlamak akıldan dahi geçirilmese gerektir doğrusu.